Ayrım 89.
Sayfa 642. Biz bu Hayalci Paşa'yı bırakıp yine Profesör Özerengin'e dönelim. İzmir suikastı ile ilgili bazı bilgiler verdikten sonra şöyle diyor. Suikastçıların hedefleri Mustafa Kemal'i motorlarla kaçıracaklar. Mahkemedeki itiraflarıyla belli ki niyetleri Mustafa Kemal'i öldürmek. Ama Özerengin'e göre Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'i sokakta yakalayıp da karga tulumba kaçıracaklarmış. Nereye kaçıracaklardı acaba? Sakız Adası'na mı, Kapri'ye mi yoksa Malta'ya mı? 25 yıllık araştırmacı ve her şeyini bilen tarihi damat yazık ki bu en önemli hususu belirtmiyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın yaşamasına müsaade edilmedi ki etkinliği anlaşılsın. Son bir misal söyleyeyim. Refik Koraltı'nın hanımıyla televizyonda mülakat yaptılar. 1-2 sene evvel dikkatli izleyiciler farkına varmışlardır. Orada diyor ki o zamanlar CHP'li olan kocam Ankara'da çok meşguldü. Bazı geceler hiç görmezdim. Çünkü o sırada seçimler yaklaşıyordu. Ve Terakkiperver Fırkanın kazanma ihtimali çok kuvvetli diyorlardı. Kocam da uğraşıp duruyordu sabahlara kadar diye söz etti kadın. Bundan da anlaşılıyor ki millet Terakkiperver Fırkaya güvenmeye başlamıştı. Ve Halk Partisi bundan ürktü. İktidarı ele geçirmiş olanlar seçimler yoluyla kaybedeceklerini anlayınca işi zorbalığa döktüler. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarttılar, meclisi tatil ettiler. A. Bu röportaj Özerengin'le 1987'de yapıldığına göre Refik Koraltı'nın hanımının televizyonda 1984-85'te konuşmuş ve 52 yıl önceki olaylardan söz etmiş olması gerekiyor. Ama yazık ki Refik Koraltı'nın eşi 1960'tan önce ölmüştür. İsteyen Hüsamettin Cindoruk'tan sorabilir. Bu dikkatli izleyici bilim adamı rüya görmüş herhalde. Gördüğü rüyayı bilimsel bir dayanak olarak ileri sürüyor. B. Meclisi tatil ettiler iddiasının uyduruk olduğunu da az önce görmüştük. Mustafa Kemal'in hoca kıyafeti içinde hocaların içinde fotoğrafı var. Aslında mefkure hatırası yazıyor. Bu fotoğraf İstiklal Harbi kazanılmadan çekilmiştir. Mefkure demek ideal demek. Yani orada diyor ki ben hoca kıyafetliyim, benim düşüncem ve zihniyetim budur demek istiyor. Her şeyi ele geçirme ihtirasından doğuyor. Arkasından kendisi halife olmaya çalışıyor, mani olununca hilafeti yok ediyor. Özerengin kayınpederinden aldığını satıyor ama yorumu daha cesur. Mustafa Kemal ben hoca kıyafetliyim, düşüncem ve zihniyetim budur demek istiyormuş. Kahkahalarınızı duyuyor gibiyim. Memleket istila olmuş, İstanbul'a İngilizler gelmiş almışlar. Bir avuç adam çıkıyor, bunlar en başta Ali Fuat, Kazım Karabekir, Ali İhsan ve Cafer Tayyarlar. Onlar İstiklal Harbi taraftarı. Mustafa Kemal bile İstiklal Harbi taraftarı değil. 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa 2 Mart 1919 günü Haydarpaşa'da trenden iner inmez kimseyle görüşemeden tutuklanıp Malta'ya götürülmüş ancak Sakarya Savaşı'dan sonra milli mücadeleye katılabilmiştir. Harp Hatıraların 5. cilt sayfa 1937. Trakya'daki 1. Kol Ordu'nun komutanı Cafer Tayyar Bey'i de hiçbir ön hazırlığın içinde görmüyoruz. Ancak Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtikten sonra bazı yetersiz girişimlerde bulunacak ve daha işin başında Yunanlara esir düşecektir. Dipnot. Cafer Tayyar Paşa uzun süre Trakya'daki 3 tümenli 1. Kol Ordu'nun komutanlığını yapmıştır. Bu kol ordu yazık ki 20 Temmuz 1920 günü müttefiklerin izniyle Meriç Nehri'ni aşan ve Tekirdağ'a çıkarılan Yunan birlikleri karşısında yeterli bir direnme gösteremez ve dağılır. Bu sırada kol ordunun dolaylı komutanı ve Kuvayi Milliye Komutanı olarak Trakya'da bulunan Albay Cafer Tayyar, 25 Temmuz 1920 günü esir düşer ve Atina'ya götürülür. Ancak zaferden sonra yurda dönebilecektir. Cafer Tayyar Paşa Trakya işgalinin evreleri, ayrıntıları, direnme ve öteki bilgiler için Tevfik Bıyıkoğlu Trakya'da Milli Mücadele sayfa 334-378. Ali Fuat Paşa'nın ise Mustafa Kemal ile anlaştıktan sonra Anadolu'daki kol ordusunun başına döndüğünü bilmekteyiz. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 40. Kazım Karabekir de İstanbul'dan ayrılmadan önce Mustafa Kemal'e liderliği ya da başkomutanlığı önerdiğini yazıp duruyor. Durum bu ama Profesör Özerengin bu 4 kişinin İstiklal Harbi taraftarı olduğunu belirtiyor ve Mustafa Kemal'in İstiklal Harbi'ne taraftar olmadığını ileri sürüyor. Takdir sizin. Sakarya Harbi'nde Mustafa Kemal Paşa kaburgasından yaralandı diye İsmet Paşa ve Fevzi Paşa müşterek takrir, önerge verir. Mustafa Kemal Paşa'yı 3 rütbe birden atlatıp müşir, mareşal yaptılar. Gazi ünvanı verdiler. Alt tarafı da Sakarya Harbi'nde attan düştü diye. Harika değil mi? Meğerse iki paşa alt tarafa attan düştü ve kaburgasından yaralandığı için Mustafa Kemal'in mareşalliğini önermiş. Meclis de bu gerekçeyi benimseyerek öneriyi kabul etmiş, üstüne üstlük bir de gazi ünvanı vermiş. Anlamışsınızdır, profesörümüz milli mücadele hakkında hiçbir şey bilmiyor. Onun için kusuruna bakmayın. Sonra aynı cesaretle Karabekir'in Sakarya Savaşı hakkındaki daha önce gördüğümüz ifadelerini tekrar ediyor ve kaç zamandır özlediğimiz Yalçın küçüğü aratmayan şu gayet bilimsel yorumu yapıyor. Yunan ordusu kendiliğinden çekilince bizimkisi Sakarya Zaferi oluyor. Sakarya Zaferi ne şunun ne bunun dümdüz ve düpedüz Türk askerinin ve küçük rütbeli Türk subayının eseridir. Hiçbir komutanın eseri değildir. Sokak kavgası gibi Yunanlı saldırdı, bizimki direndi. Ne strateji, ne çevirme hareketi, hiçbir şey yoktur. Karşılıklı vurasıya kırasıya ölüm savaşıdır. Ve bu savaşın galibi o zavallı Mehmetçik'le o sular gibi kanını akıtan yedek subaylar ve genç subaylardır. Haydi hizmetlerini dikkate alarak kayınpederinin kıskançlığına anlayış gösterelim. Ama damada ne oluyor? Mustafa Kemal'e zaferden pay vermemek için toplam 200 bin kişinin katıldığı ve 3 hafta süren bir meydan savaşını sokak kavgasına benzetiyor ve ordu kol ordu, grup, tümen, alay ve tabur komutanlarının hakkını çıtır çıtır yiyor. Bu iddianın bir uçak gemisini ya da uzay aracını yalnız kol işçileriyle küçük memurların planlayıp imal ettiğini ve kullandığını söylemekten ne farkı var? Bu nasıl bilim adamı? Zavallı öğrenciler. Özerengin herhalde bir gün olsun askerlik yapmamış. Yaptığı halde böyle yazıyorsa büsbütün eyvah. Teklif dergisinin yazarı Abdullah Yılmaz da en az Özerengin kadar bilgili ve bilimsel biri olmalı. Çünkü çok üst düzey sorular soruyor. Mesela, hocam bir kitapta okumuştum, bir arkadaş da dedesinden nakletmişti. İnönü muharebelerinde komutan olan İsmet Paşa'yı bizzat tavuk kümesinden çıkarmışlar. Görüyorsunuz yazarımız öyle kafadan atma soru sormuyor. İki önemli dayanağı var. Adını hatırlayamadığı bir kitap ile arkadaşının dedesi. Tabii Özerengin bir profesör olarak daha da bilimsel. Olayın İnönü Savaşları'nda değil Eskişehir Savaşı'nda geçtiğini açıklıyor ve tarihe şu orijinal bilgileri armağan ediyor. Eskişehir Muharebesi İsmet Paşa'nın orduyu son derece yanlış mevzilendirmesi yüzünden tam bir strateji hatası olarak ordu bozulmuştur. Dediğin gibi tavuk kümesine kaçmıştır, sinmiştir. Ondan sonra Mustafa Kemal onu çadır hapsine atmıştır. Ve çadır hapsinde İnönü'yü kurşuna dizdirmek için divanı harbe vermeye karar vermiştir. Fevzi Paşa büyük ısrar ve rica ile Mustafa Kemal'i bundan vazgeçirmiştir. Bunu nereden biliyorum? Bunu bana Fethi Doğançay anlattı. Fethi Doğançay Atatürk'ün manevi kızı Ülkü'nün kocasıydı. Benim çok samimi arkadaşımdı. Dipnot. Özerengin iki sayfa sonra da şu tamamlayıcı bilgiyi veriyor. Fevzi Paşa prostat ameliyatı oldu. Ülkü ile Fethi Doğançay'da geçmiş olsun ziyaretine gittiler. Ve orada Mareşal çok üzgün ve aynen bunu anlatmış. Ve Doğançay anlattı, tamamen nakletmiştir. Yalan söylemesine de sebep yok. Mareşal demiş ki, ben bu İsmet'i ölümden kurtardım. Mustafa Kemal bunu çadır hapsine sokup da ben bu adamı divana harbe verip kurşuna dizdireceğim diye bas bas bağırırken Mustafa Kemal'e ben bin rica minnetle bu fikrini değiştirdim. Bu İsmet benim çizmelerimi öptü demiş aynen. Bütün muayilesi kıt masalcılar can kurtaran simidi gibi Fevzi Paşa'ya sarılıyorlar. Fethi Doğançay Millet Partisi yöneticilerindendi. Özerengin'e göre bu partinin genel başkanı bile olmuş. Oh, olayı Mustafa Kemal öldüğü zaman 4 yaşında olan Ülkü ile evlenen emekli yüzbaşı Fethi Doğançay anlattıysa akan sular durur. Tereddüte yer yok, olay mutlaka doğrudur. Öyle ya, Ülkü Mustafa Kemal'den dinleyip aklında tutmuş. Fethi Doğançay Ülkü'den, Özerengin de Fethi Doğançay'dan öğrenmiş. İşte tarih böyle demir gibi sağlam zincirleme tanıklıklara dayanılarak yazılır. Maşallah ve tebarekallah. Dipnot. İlgi duyanlara TİH 2. yıl 4. kısım Kütahya Eskişehir Muharebeleri adlı askeri tarihi ve İsmet Paşa'nın günlük emirlerini okumalarını salık veririm. Ben bir daha göz attım. İsmet Paşa'nın hangi günler tavuk kümesinde saklandığını ve çadır hapsinde olduğunu çıkaramadım. Çünkü günlük emirler kesintisiz sürüp gidiyor. Anlaşılan kurmaylara emirleri hazırlayıp kümesteki ve çadırdaki cephe komutanına imzalatıp durmuşlar. İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa bir taraftan sarayda zaten yağ verdi, sarayda yükselme gayretleri içindeydi, bir taraftan hükümeti devirip meclise girip çıkmıştır. Anlaşılan ordu komutanı Mustafa Kemal başkatip, maşbaenveci ya da başyaver olmak istiyormuş. Saraydaki en yüksek görevler bunlar. Vahidettin şu görevlerden birine Mustafa Kemal'i atasaydı ne olurdu sanki? Sonunda Malta'ya, oradan da San Remo'ya birlikte giderlerdi. Mustafa Kemal de tarihe karışır, hala bazılarının uykularını kaçırıyor olmazdı. Özerengin Hoca son cümlesiyle de bir şey demek istiyor ama galiba Türkçesi yetmiyor. Mustafa Kemal'i padişah gönderiyor. Para da veriyor, sırtını da sıvazlıyor. Oğlum bizi siz kurtaracaksınız, burada artık iş yok diyor. O vaat ile padişahı kurtaracağım diye gidiyor. Bir profesör magazin yazarları gibi elbette söylentilere, dedikodulara, masallara dayanarak hükme varmaz. Böyle kesin konuşuna göre elinde mutlaka kapı gibi sağlam belgeler olmalı. Ama ne hikmetse o da kanıtları açıklayacağına kuru laf ve dedikodu ile yetiniyor. İstiklal Harbi fikrini millete dayanarak, millete güvenerek yapılabileceği ve bunun mümkün olduğu fikrini taşıyanlar, olmazsa da biz ordumuzla sonuna kadar harp edip şerefimizle ölürüz diyenler, Ali Fuat, Karabekir, Refet Paşalardır. Asıl zaferde temel bu adamlardır. Bunu ben söylemiyorum, tarih söylüyor. Özerengin böylece az önce saydığı İstiklal Harbi öncüleri arasında Mustafa Kemal'in 3. Kolordu komutanına tayin ettirerek beraberinde Anadolu'ya götürdüğü Refet Paşa'yı da katıyor. Ama ona göre bu öncüler arasında bir Mustafa Kemal yok. Bu bilimsel yaklaşıma hayran olmaz mısınız? Ah bir de bunu yazan tarih kitabının adını verseydi. Belki o meçhul tarih kitabında Mustafa Kemal'in hiçbir ön hazırlığı olmadan, üstelik İstiklal Savaşı'na karşıyken bu kahramanlığın arasında nasıl karıştığı, nasıl olup hepsinin başına geçtiği, nasıl lider ve başkomutan olduğu da açıklanıyordur. Yana yana bu kitabı arıyorum ve bulamıyorum. Velhasıl bu tarihi röportajda Karabekir'in yakın çevresinde yer alan Profesör Faruk Özerengin'in ileri sürdüğü mizahi görüşler de böyle. 3.5 Karabekir ve Kol Ordusu hakkında bazı ilginç görüşler. Bu konuda görüş ileri sürenlerin başında Vehbi Vakkasoğlu, Son Bozgun ile Abdurrahman Dilipak geliyor. Daha orijinal oldukları için Dilipak'ınkilere aktaracağım. Tutarsızlıklar ve yanlışlıklar yazının paçalarından döküldüğü için de kısa dipnotlarıyla yetineceğim. Karabekir daha çok Enver Paşa'ya güveniyor, doğudaki birlikleri örgütleyerek batıya yönelmek istiyordu. Cumhuriyete giden yol sayfa 37. Dipnot, Dilipak'a dişini sıkıp Karabekir'in İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkanı adlı kitabını okumasını tavsiye ederim. Enver Paşa'ya ne kadar karşı olduğunu belki anlar. Kazım Karabekir Paşa İstanbul'dan ve Enver Paşa'dan çok Mustafa Kemal'e yakınlık duyuyordu. Adı geçen eser sayfa 66. Dipnot. Hangisi doğru an muhterem? Bu mu bir önceki paragraf mı? Önemli olan diğer meselede henüz doğuda Kazım Karabekir komutasında önemli bir Osmanlı birliği bulunuyordu. Gelecekte bunlar sorun çıkartabilirlerdi. Dipnot. Allah Allah ne yaparlardı yani? Anzavur çetesi ya da Kuvayi İnzibati adlı çapulcular sürüsü gibi Ankara'ya bağlı kuvvetlerin üstüne mi yürürlerdi? Karabekir'in ve kol ordusundaki tümen komutanlarının maceraperest ve milli mücadeleye karşı olduklarını kim söyledi size? Bu nedenle de bu birlikle ilgili sorunların tasfiyesi gerekiyordu. Bunun ilk adımı olarak Kazım Karabekir'i Ankara'ya çağırarak bu kuvvetleri başsız bırakmak, kademeli şekilde tasfiye ederek bu güçlerin bağımsız milli güçler haline gelmesinin ardından Ankara'ya bağlı kuvvetler haline getirilmesi mümkündü. Adı geçen eser sayfa 66-79. Dipnot, niye başsız bırakılsın? Yerine başkası tayin edilirdi. 15. Kolordu Karabekir'in özel kolordusu mu ve Karabekir Ethem mi? 15. Kolordu Ankara'ya bağlı değildi de damat Ferit'e mi bağlıydı? Bu kadar boş laf etmek de özel bir hüner. Kazım Paşa'nın kuvvetlerinden bir bölümünün Kuvayi İnzibatiye'ye aktarılması önemli bir hadisedir. Adı geçen eser sayfa 67. Dipnot, Kuvayi İnzibatiye İstanbul yönetimine bağlı 1920'de kurulup milli kuvvetlerden şamarı yiyince, aynı yılın Mayıs ayında silahlarını İngilizlere bırakarak apar topar İstanbul'a kaçan bir kuvvet. Karabekir'in bir kısım kuvvetlerinin Kuvayi İnzibatiye'ye aktarılması ne demek? Ankara kendisine karşı dövüşen bu irtica ordusunu mu takviye etti? Dilipak acaba ne demek istiyor? Muhtemelen Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'in Enver Paşalarla ilişki kurma ihtimalinden kuşku duymaktadır. Adı geçen eser sayfa 93. Dipnot, bu cümle ki Türkçesi içeriğinden, içeriği Türkçesinden yanlış. Yunanlıların işgal için gelmediği açıktı. Yakıp yıkıyorlar ve tek bir doğru çizgi üzerinde Anadolu'nun içlerine doğru ilerliyorlardı. Dipnot, Dilipak'ın Yunanlıların işgal için gelmedikleri iddiasını daha önce görmüş, gülüp geçmiştik. Sonraki açıklamalarından Dilipak'ın geometrisinin de zayıf olduğu anlaşılıyor. Yunanlar Anadolu'da Marmara kıyılarına kadar bütün Kuzey Ege'yi, Karadeniz'e kadar İzmit'i, İzmir'den doğuya doğru Manisa, Balıkesir, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'u, Trakya'da ise Edirne, Gelibolu, Tekirdağ ve Kırklareli'ni işgalleri altına almışlardır. Bu nasıl tek bir doğru çizgi? Böylece doğudaki kuvvetler batıya kaydırılmaya başlandı. Bunun sonucu olarak millici güçlerin doğu Müslümanları ile irtibatları kesiliyordu. Dipnot, ilgisi yok. Büyük taarruz sırasında bile doğu cephesinde 15. Kolordu'ya bağlı 4 tümen ve Kars Müstahkem Mevki Komutanlığı bulunuyordu. Tih 2-6, 1. kitap sayfa 22. En önemlisi de doğudaki Ermenilerin ve Rumların güvenliği teminat altına alınmış oluyordu. Adı geçen eser sayfa 281. Dipnot, bu cümlenin anlamını ve amacını sökene bravo. 4. İstiklal Mahkemeleri. 4.1. Bazı iddialar, masallar. 1923-1931 yılları arası sırf İslami düşünüş ve yaşayışlarından dolayı dar ağaçlarında sallandırılan 10 binlerin üzerinde, tabii ki topluca öldürülenler ve kurşuna dizilenler hariç, Hasan Hüseyin Ceylan, Din-Devlet İlişkileri, 3. cilt sayfa 9. Dipnot. Bu sunuş yazısının başlığı şöyle: bunları gündeminizden hiç çıkarmayın. Hilafetin ilgasından sonra birbirini kovalayan inkılapların ana hedefi sanıldığı gibi yalnız resmi hayatı değil, aynı zamanda ferdi ve şahsi davranış, yaşayış ve hissiyatı da din dışı layık kılmaktı. Bu güç iş 4 sene gibi mahdut bir zamana sığdırılmıştı. Ama nasıl? Anadolu dahilinde fevkalade selahiyeti haiz istiklal mahkemeleri dolaştırmak ve bu mahkemelerin sözde hakimlerinin vasıtasıyla masum kellelerinden ehramlar yükseltmek suretiyle. 1924'te hilafetin yıkılışıyla başlayıp 1928'de İslam harflerinin yasaklanmasıyla ikmal olunan öylesine hızlı bir İslam düşmanlığı siyaseti takip edildi ve bu tatbikat o derece korkunç bir devlet terörüyle gerçekleştirildi ki bir karşı hareket hayal bile edilemezdi. İstiklal Mahkemeleri adıyla çoğu azası hukukçu olmayan seyyar bir mahkeme, Anadolu'nun şehir ve kasabalarında dolaştırılarak on binlerce masum insan çoğu halka gözdağı vermek maksadıyla yoktan yere dağ ağaçlarında telef edildi. Bu öyle bir devlet terörüdür ki kurbanlarının hakiki sayısını tespit etmek mümkün değildir. Kadir Mısıroğlu, Hilafet, sayfa 347, 348, 358, 359. İstiklal Mahkemeleri 30 bin kişi asmıştır. Mehmet Altan, aktaran Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri adlı yazı dizisi, Milliyet, 29 Ekim 1996, sayfa 18. Dipnot, Ergün Aybars 16 Mayıs 1995'te Kanal 6'da yayımlanan Pusula programında da aynı bilgiyi vermiştir. İstiklal Mahkemelerince 120 bin kişi asılmıştır. Abdurrahman Dilipak, Hürriyet Gazetesi, 2 Şubat 1992. Kemalist inkılapları yerleştirebilmek için 500 binden ziyade insan telef edilmiştir. Kadir Mısıroğlu, Hilafet, sayfa 359, 316. dipnot, Lozan 1. cilt, sayfa 96. Dipnot, aynı iddiayı Hasan Mezarcı da Uğur Mumcu ile yaptığı TV tartışmasında ileri sürmüş. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri adlı yazı dizisi, Milliyet, 29 Ekim 1996, sayfa 18. Anadolu'ya giderken Mustafa Kemal'e verildiği iddia edilen para gibi bu konuda da arttırana. Sonunda 500.000'a ulaştılar. Yakında milyonu da, hatta ileride o zamanki nüfusu da aşarlar. Açıkçası uyduruyorlar. Uydurmak gibi ucuz, hızlı, kolay bir yöntem varken incelemeye, araştırmaya kim vakit ayırır? Zaten araştırma yapmak işlerine de gelmez. Ne çıkacağını biliyorlar. Çünkü bu konuyu Profesör Doktor Ergün Aybars ciddi ve ayrıntılı bir şekilde inceleyip araştırmış, çalışmasında yayımlamıştır. Dipnot, İstiklal Mahkemeleri 2 cilt, kitabın 1. cildi doktora tezi, 2. cildi doçentlik tezidir. Sayfa 204. Ergün Aybars'ın saptadığı idam sayısı ve suç nitelikleri amaçlarına uygun düşmüyor. Onlar da inceleyip araştırsalar aynı sonuçlara ulaşacaklar. Öyleyse desteksiz atışa devam. Şimdiye kadarki tutumlarını gördük. Gerçeği amaçlarına göre sürekli değiştiriyorlar. Bu konuda da tutumları aynı. İdam sayısını şişirerek Müslümanların sırf Müslümanlıklarından dolayı idam edildiklerini, devletin terör yaptığını yaymak, zihinlere yerleştirmek, bu yolla da Müslüman kitleyi Mustafa Kemal'den, Cumhuriyet'ten nefret ettirmek, Kurtuluş Savaşı'na örselemek. Doğrular. İstiklal Mahkemeleri, İstiklal Savaşı dönemi içinde iki ayrı evrede hizmet görmüşlerdir. A. 11 Eylül 1920, 17 Şubat 1921, 8 mahkeme. B. 30 Temmuz 1921, Ekim 1923, 5 mahkeme. Bu iki evrede verilen toplam idam kararı 3811'dir. Bunun 2827'si tecil edilmiş, ertelenmiş, 1054 idam kararı ise infaz edilmiştir. Profesör Doktor Ergün Aybars, çeşitli sebepler ve bilimsel bir ihtiyatlılıkla infaz edilmiş idam kararları sayısını 1450-1500 olarak tahmin ediyor. Dipnot: Ergün Aybars, müeccel idam kararları, yani tecil edilmiş, ertelenmiş, yani infaz edilmemiş kararlar hakkında şöyle yazıyor. Birinci dönem Nisan 1920, Şubat 1921, Konya, İsparta, Pozantı, Diyarbakır ve ikinci dönem Temmuz 1921, Ekim 1923, Kastamonu, Samsun, Yozgat, İstiklal Mahkemelerinin müeccel idam kararları belli değildir. Özellikle asker kaçakları sorunu ile ilgili olan bu mahkemelerin hücceden idam kararları çok olmalıdır. Bu bakımdan listede gösterilen 2827 sayısı çok eksiktir. Bu sayı tahminen 5000'in üzerinde olmalıdır. Keza gıyaben yokluğunda idam kararları da aynı şekilde düşüktür. İdam kararları 1450-1500 olabilir. Sayfa 155'teki çizelgenin dipnotu. Müeccel kararın infaz edilmemiş idam kararı demek olduğunu bilmeyen Emine Şenlikoğlu'nun bu dipnotu kendince nasıl yorumladığını ve yorumunda nasıl ısrar ettiğini, Toktamış Hoca'nın tansiyonunun nasıl yükseldiğini az sonra göreceğiz. İdam edilenler, ısrarlı asker kaçakları, asiler, hainler, casuslar, bozguncular, katiller, ırz düşmanları, soyguncular, hırsızlar, halka eziyet eden görevliler, işgalcilerle işbirliği yapan Rum ve Ermenilerdir. Adı geçen eser sayfa 143-156. Cumhuriyet döneminin başlangıcında 1923-1927 yılları arasında ise sadece 3 İstiklal Mahkemesi kurulur ve 1927'de tarihe intikal ederler. 1. İstanbul İstiklal Mahkemesi çalıştığı yer yalnız İstanbul, 8 Aralık 1923, 5 Şubat 1924, Emir Ali ve Ağa Han'ın mektubunu yayımlayan bazı İstanbul gazetelerinin yöneticileriyle suikastten sanık İlyas Sami Kalkavan ve arkadaşlarının davalarına baktı. Her iki davanın sanıklarından çoğu hakkında beraat kararı verdi. Hiçbir idam kararı vermiş değildir. Adı geçen eser sayfa 221-252. 2. İsyan Bölgesi İstiklal Mahkemesi, çalıştığı yerler Diyarbakır, Urfa, Elazığ. 7 Mart 1925-7 Mart 1927. Baktığı başlıca davalar: Şeyh Said İsyanı, Şeyh Eyüp ve Doktor Fuat, Seyyid Abdülkadir, Mühendis Ali ve arkadaşları, İstanbul Gazetecileri, Kürt Teali Cemiyeti, Casus Nuri, Pötürge, Batman ve Silvan olayları, asker kaçakları. Adı geçen eser sayfa 293-349. 5010 kişi yargılanmış, yarıdan fazlası beraat etmiştir. İdamlar 350 dolayındadır. Adı geçen eser sayfa 348. 3. Ankara İstiklal Mahkemesi. Çalıştığı yerler Ankara, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Adana, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzurum, Rize, Giresun, İstanbul. 7 Mart 1925-7 Mart 1927.